Ayrım 12.
Meg sinirli bir tavırla Jim'e baktı. Hiç hoşlanmıyorum diye fısıldadı. Bu serseri güruhu öfkeli değil. Umarım çok geçmeden bunları çileden çıkaracak bir olay olur. Bir şey olmazsa bu işte yarar. Dağınık dağınık yürüyen kafile kasabaya girdiğinde kaldırımları doldurmuştu. Adamlar sessizdiler artık. Çoğu da yaptığı hareketten utanıyor gibiydi. Kasabaya girdiklerinde kasabalılar evlerinin pencerelerinden, çocuklar bahçelerden kendilerini seyretmeye başladılar. Ana babalar çocuklarını bahçelerden eve sokup kapılarını kapattılar. Sokaklarda pek az insan vardı. Polislerin motosikletleri o kadar ağır gidiyordu ki sürücüler araçlarını dik tutmak için zaman zaman ayaklarını yere dayıyorlardı. Şerif'in arabası önde olmak üzere kafile kasabanın arka sokaklarından geçerek trenin manevra yerine vardı. Adamlar yolun sağına çekilip durdular. Tren yolu tüfekli ve gaz bombalı 20 kişi tarafından korunuyordu. Bacon kamyonunun kaldırım kenarını park etti. Adamlar sessizce yayılıp özel polislerin karşısına geçtiler. Bacon ile London kalabalık işçi grubu boyunca yürüyüp talimatlarını verdiler. Ellerinden geldiği sürece çatışmayacaklardı polisle. Yeni işçilerle önce konuşulacaktı. Hepsi o kadar. Başka bir şey yapılacak değildi. Demiryolu üzerinde iki soğutma vagonu duruyordu. Jim Mac'in kulağına belki de yük katarını daha önce durdurup herifleri indirirler dedi. O zaman işçilerle karşılaşma fırsatı bulamayız. Mac başını salladı. Daha sonra belki ama şimdi bir gösteri yapmak isteyeceklerdir. Bizi böyle korkutmayı umuyorlar. Tren bir an önce gelse bari. Beklemek bizimkileri çılgına çevirir. Beklemek zorunda kalınca korkuya kapılabilirler. Adamların çoğu kaldırıma oturmuşlardı. Bir yandan demiryolu muhafızlarıyla, öte yandan da motosikletli polislerle ve şerif yardımcıları tarafından iyice sıkıştırılmışlardı. Sinirli ve sıkılmış gibi görünüyorlardı. Şerif yardımcıları silahlarını iki elleriyle kavramışlar, göbeklerinin üstünde tutuyorlardı. Polisler de korkuyor dedi Mac. London bir grubu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ateş falan edileceği yok, bunu yapamazlar. Geliyor diye bağırdı biri. Hattın öteki ucundaki işaret kolu kalkmıştı. Ağaçlar arasından bir buhar bulutu yükseldi. Raylar yaklaşan tekerlekler nedeniyle titrediler. Adamlar kaldırımdan kalkıp treni görebilmek için başlarını çevirdiler. Sıkı durun, sırayı bozmayın diye bağırdı London. Kara lokomotifle ağır ağır ilerleyen yük vagonlarını, vagonların kapılarından sarkan bacakları görüyorlardı. Lokomotif tekerlekleri arasından buharlar koy vererek ağır ağır yaklaştı. Yan hatta girip fren yaptı. Vagonlar birbirlerine çarptılar, tren humurtular çıkararak durdu. Sokağın karşı sırasında bir dizi harap evli üst katlarında kiralık mobilyalı odalar olan lokantalar vardı. Mac omuzu üzerinden arkaya baktı. Üst kat pencerelerinde kendilerini seyreden bir sürü insan vardı. Şu heriflerden hiç hoşlanmadım dedi Mac. Neden? Bilemiyorum. Aralarında kadın da olması gerekirdi. Oysa bir tane bile göremedim. Grev kırıcıları vagonların açık kapıları önünde duruyorlardı. Arkalarında da ayakta duranlar vardı. Huzursuz bakıyorlardı çevrelerine. İnmek için bir hareket yapmadılar. London birden öne çıktı. Nöbetçilerden birine öylesine yaklaştı ki adamın silahının navlusu çevrilip göbeğine değmişti. Nöbetçi bir adım geriledi. Lokomotif kocaman yorgun bir hayvan gibi soluk soluğaydı. London ellerini ağzının önünde boru yaptı. Bize katılın arkadaşlar, bize karşı olmayın, polislere yardım etmeyin. Lokomotifin yanından fırlayan bembeyaz bir buhar bulutu London'ın sesini de öteki gürültüleri de örtüp ortalıkta yalnızca kendi çığlığını bıraktı. Grevcilerin oluşturduğu hattın ortası muhafızlara doğru hafifçe bel verdi. Silah namluları kalabalığa çevrildi. Muhafızların yüzleri gerilmişti ama oluşturdukları tehdit de kalabalığın ilerlemesini önlemişti. Buhar hala çığlıklar çıkartarak yükseliyordu. Binbir parçaya ayrılıyordu. Vagonların birinin kapısında bir karışıklık, kalabalıklı bir dalgalanma fark ediliyordu. Bir adam grev kırıcıların arasından geçip yere atladı. Meg, Jim'in kulağına neşeyle ''Tanrım Joy bu'' diye fısıldadı. Eciş bücüş cüce gibi adamın yüzü kapıya dönüktü. Kollarını grev kırıcılara doğru sallıyordu. Buhar hala çığlıklar kopararak fışkırmaktaydı. Kapının önündeki adamlar yere atlayıp çılgınca hareketlerle kollarını sallayan Joy'un karşısında durdular. Joy dönüp grevcilere el salladı. Dayaktan biçimi kaybolmuş yüzü gergindi. arkasına düşen 5-6 kişiyle grevcilere doğru yürümeye başladı. Muhafızlar her iki tarafı da gözden kaçırmamaya çalışarak yan döndüler. Tam o sırada buhar çığlıklarını bastıran 3 keskin çatırtı işitildi. Mac dükkanlara doğru baktı. Odaların pencerelerinden başlar ve silahlar aceleyle çekilirken camlar da kapatılıyordu. Joe gözleri irileşmiş bir halde olduğu yerde kala kalmıştı. Ağzı ardına kadar açıldı. Çenesinden aşağıya kan fışkırdı. Gömleğini boyadı. Gözleri kalabalığı tarıyor gibiydi. Yüzüstü devrilip parmaklarıyla toprağı eşilemeye başladı. Muhafızlar yerde kıvranan adama inanmayan gözlerle bakıyorlardı. Birden buhar sesi kesildi. Sessizlik yeni bir gürültü dalgası gibi çöktü kalabalığın üstüne. Grevciler hayal içinde yüzüyorlarmış gibi garip duruyorlardı. Joy bir kertenkele gibi kolları üzerinde doğruldu. Sonra bir daha yere yığıldı. Toprağın kırma taşları üstünde deve gibi akıyordu kanı. Grevciler arasında garip bir kaynaşma başladı. London robot gibi öne doğru bir adım attığında adamlar da kendisini izlediler. Kas katıydı hepsi. Muhafızlar silahlarını üzerlerine doğrultmuşlardı ama kalabalık hiçbir şey görmeden, hiçbir yere aldırış etmeden yürüyordu. Muhafızlar adamların yollarından çekilmek için kenara kaçıştılar. Bu sırada vagonların açık kapılarından da sessiz bir kalabalık boşanıyordu. Uzun insan kuyruğunun uçları kıvrılarak koyun sürüsü gibi ölü adamın çevresinde birleşti. Jim titreyerek sarılmıştı Mac'in koluna. Mac dönüp hayatının ilk gerçek ve yararlı işini yaptı diye fısıldadı. Bunu görseydi öylesine mutlu olurdu ki. Polislere bak Jim, bırak kolumu, sakın heyecanlanma şimdi, polislere bak. Muhafızlar da kas katı kesilmişlerdi. İsyanları bastırabilirlerdi, çatışmaları önleyebilirlerdi ama uyur gezerlerin açık gözleriyle ağır ağır yürüyen bu insanlardan korkmuşlardı. Oldukları yerde duruyorlardı. Şerif arabasını çalıştırdı. Motosikletli polisler gözle görülmeyecek kadar ağır hareketlerle araçlarına doğru gerilediler. Grev kırıcılar da vagonlardan inmişlerdi artık. Bazıları yük vagonlarının altından tekerleklerin arasından geçerek öteki yana doğru koşmuşlardı. Ama çoğu Joe'nun çevresindeki halkaya katılmışlardı. Mac Dakin'in kalabalığın kıyısında durduğunu gördü. Soluk küçük gözleri bir kerelik olsun hiç kıpırtısız dimdik ileri bakıyordu. Mac onun yanına yürüdü. Onu senin kamyona atıp kampa götürsek iyi olur. Dakin ağır ağır döndü. Ona el süremeyiz. Onu polislerin alıp götürmeleri gerek. Bizimkileri yüreklendirmek, bir arada tutmak için kullanmalıyız onu. Bu olay onları yakınlaştıracak, mücadele etmelerini sağlayacak. Dakin yüzünü buruşturdu. Ne kadar da duygusuz, orospu çocuğunun tekiymişsin sen. Görevden başka bir bok düşünmez misin? Dakin, o ufak tefek herif bize yardım etmek isterken öldü diye Jim araya girdi. Bunu yapmasını önlemek mi istiyorsun şimdi? Dakin'in bakışları Mac'den Jim'e çevrildi. Sonra yine Mac'e döndü. Onun ne yapmak istediğini nereden biliyorsun? Lanet buhar gürültüsünden bir şey duymadık ki. Biliyoruz dedi Mac. Arkadaşımız da o bizim. Dakin'in bakışları hoşnutsuzlukla dolmuştu. Arkadaşınızdı ve siz de şimdi onun ölüsünü bile rahat bırakmıyorsunuz ha? Onu kullanmak istiyorsunuz. İkinizin de bu duygusuzluğuna pes doğrusu. Sen bu işten ne anlarsın diye bağırdı Mac. Joel rahat arayan bir insan değildi. Joe çalışmak isterdi ve ne yapacağını bilemezdi. Şimdi eline bir çalışma fırsatı geçti. Sen de bunu çok görüyorsun. Bir kısım insan heyecansız bir merakla gürültünün geldiği yere dönmüşlerdi. Dakin bir an baktı Mac'in yüzüne. Yürü dedi. İstemeye istemeye kendilerine yol açan kalabalığın arasına daldılar. Yol açın arkadaşlar diye bağırdı Mac. Bu zavallıyı oradan çıkarmalıyız. Adamlar arkalarındakini güçlükle iterek daracık bir yol açtılar. London da yanlarına gelip yol açmalarına yardımcı oldu. Joy ölmüştü. Çevresinde biraz yer açınca London adamı çevirip ağzındaki kan bulaşmış toprağı sildi. Joy'un açık gözlerinde kurnazcı bir ifade vardı. Ağzı müthiş bir sırıtmayla aralanmıştı. Yapma London dedi Mac. Öyle kalsın olduğu gibi. London ufak tefek adamı kolları arasına aldı. London'ın göğsüne yasladığı yerde Joy küçücük görünüyordu. Bu kere yol hemencecik açılmıştı. London yürümeye başladı. Grevciler de bir kafile oluşturup ardından yürüdüler. Dakin'in yeşil kamyonunun yanında çevresi yardımcılarıyla sarılı şerif duruyordu. London durdu. Arkasındakiler de durdular. Cesedi istiyorum dedi şerif. Olmaz veremeyiz. Bir grev kırıcısı öldürdünüz. Bunun için gereken yapılacaktır. Cesedi otopsi için istiyorum. London'ın gözlerinden alevler fışkırıyordu. Bayım, bu adamcağızı öldürenin kimler olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Yasaları siz yaptınız ve şimdi de siz çiğniyorsunuz. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Sana o cesedi istiyorum dedim. London yakınan bir sesle bayım anlamıyor musunuz dedi. Bir an önce buradan defolup gitmezseniz gebertileceğinizi anlamıyor musunuz hala? Olduğunuz yerden daha ileri gidemeyeceğinizi göremiyor musunuz? Kalabalıktan bırakılan solukların hışırtısı işitildi. Seninle işimiz bitmedi daha dedi Şerif. Ama o da yardımcıları da gerilediler. Kalabalıktan iniltiyi andıran hafif bir humurtu yükseliyordu. London, Joe'yu kamyonun indirilmiş arka kapağına yerleştirdi. Sonra arkaya atlayıp çekti. Sürücü yerinin arkasına uzattı. Deacon motoru çalıştırdı. Kamyon ağır ağır yola koyuldu. Öfkeli ve sessiz kalabalık arkasına düştü. Hiç ses çıkarmıyorlardı. Ağır, gürültülü adımlarla yürüyorlardı yalnızca. Yolda motosikletli polisler yoktu artık. Sokaklar ve caddeler bomboştu. Mac ile Jim kamyonun yanında yürüyorlardı. Bunu yapanlar asayiş komitesi miydi Mac? Evet, ama bu sefer ipin ucunu kaçırdılar. O buhar, bizimkiler silah seslerini daha iyi duysalardı kaçarlardı sanırım. Ama buhar çok gürültülüydü. Onlar da göz açıp kapayıncaya kadar bittiğinden bizimkilere korkacak zaman kalmadı. Hayır dostum, yanlışlık yaptılar bu sefer. Kafilenin yanında yürüyorlardı onlar da. Mac kimdir bu asayiş komitesi, bu gözcüler? Ne biçim insanlardır bunlar? Herhangi bir kasabanın en sefil insanları. Savaş sırasında yaşlı Almanların evlerini yakanlar onlardı. Zencileri linç edenler onlardı. İşkenceden zevk alırlar. İnsanların canını acıtmayı severler. Ve buna yurtseverlik ya da anayasayı koruma gibi kılıflar uydururlar. Ama temelinde hala o zencileri işkence eden eski insanlardır. Patronlar onları kullanır. Halkı kızıllara karşı korumak gerektiğini söylerler. Böylece kendileri hiçbir tehlikeye girmeden ev yakarlar, insanları işkence ederler. Zaten bütün yapmak istedikleri de budur. Cesaretleri yoktur. Yalnızca gizli yerlerden ateş ederler ve bir insanın üstüne ancak 1-10 oldukları zaman saldırırlar. Dünyanın en aşağılık insanlarıdır onlar. Mac'in bakışları kamyonda yatmakta olan Joe'ya çevrildi. Savaş sırasında bizim kasabada şişman bir Alman terzi vardı. Bu yurtsever orospu çocuklarından 50'si adamın evini kundaklayıp kendisini öldüresiye dövdüler. Esaslı adamlardır bu asayiş komitesindekiler. Bir süre önce bir benzin kamyonuna izli mermi atıp bir yatakhaneyi ateşe verdiler. Bu işi kibritle yapacak yürekleri yoktu çünkü. Kafile arkasında kocaman bir toz bulutu bırakarak yoluna devam ediyordu. Grevciler yavaş yavaş daldıkları uykudan uyanır gibiydiler. Alçak seslerle konuşuyorlardı. Ayakları daha güçlü basıyordu toprağa. Zavallı Joe dediciğim, iyi insandı. O kadar çok dayak yemişti ki, o hiç eksilmeyen öfkesiyle bana babamı hatırlatırdı. Joe'ya acıma diye azarladım arkadaşını Mac. Ne yaptığını bilseydi, gururundan yanına varılmazdı. Joe, oldum olası insanları önderlik etmek isterdi. Bunu ölüsüyle başaracak olsa bile. Grev kırıcılar ne olacak Mac? Bir grubu bize katıldı bile. Doğru, ama bizimkilerden bazıları da kaçtılar. Başladığımız sayıdayız şimdi. Bizimkilerin vagonların altından geçip kaçtıklarını görmedin mi? Şunlara bak hele, henüz uyanıyorlar. Bir süre gaz bombası etkisi altında kalmışlar gibi. İşte en tehlikeli insanlar bunlardır. Polisler de bunu biliyorlardı dedeciğim. Elbette, bir kalabalıktan çıt çıkmayınca, yüzlerinde hiçbir ifade yoksa, polisin ortalıktan toz olma zamanı gelmiş demektir. Anderson'ın çiftliğine yaklaşıyorlardı. Şimdi ne yapacağız Mac? Cenaze töreni yapacağız. Meyve bahçelerine grev kırıcıların girmemeleri için çevresinde gözcülük edeceğiz. Durum şimdilik yatışacak. Grev kırıcılarını kamyonlarla getirecekler. Peki hala yenilecek miyiz diyorsun Mac? Bilemiyorum. Bu vadi çok iyi örgütlenmiş. Toprağı, mahkemeleri, bankaları, kısacası her şeyi birkaç adam denetimleri altında tutuyorlarsa örgütlenme güç değildir. Borç vermeyi keserler. Bir insanı sudan bir nedenle cezaevine tıkarlar. Ve her zaman bolca rüşvet verebilirler. Deacon'ın kamyonu duran arabaların sonuna gidip geri basarak yerine girdi. Kamp nöbetçileri karşılayıcı çıktılar. Dönenler onların arasına karıştı. Küme küme insanlar toplanıp olayı tekrar tekrar dinlediler. Doktor Burton koşa koşa kamyonun yanına gitti. London ayağa kalktı. Mavi gömleği Joe'un kanından lekelenmişti. Burton Joe'ya baktı. Öldürdüler ha? Evet dedi London. Benim çadırıma getirin onu. Çadırların arkasından bir çığlık koptu. Herkes donmuş bir halde sesin geldiği yere döndü. Burton, bir domuz kesiyorlar dedi. Arabalardan biri canlı bir domuz getirdi. Cesedi çadırıma taşıyın. London yorgun bir tavırla eğilip Joe'yu kollarının arasına aldı. Arkasından gelen bir grup büyük askeri çadırın önünde toplandı. Mac ile Jim Burton'ın ardından çadıra girdiler. Doktorun katılaşmış cesetten kanlı gömleği çıkartıp göğsündeki yaraya baktığını gördüler. Tamam, öldüren bu olmuş işte. Onu tanıdın mı doktor? Burton bu çarpık surata dikkatle baktı. Daha önce görmüşlüğüm var. Gördün elbette, Joy bu. Vücudundaki bütün kemikleri sen düzeltmiştin. Eh, bu sefer hapı yutmuş artık. Esaslı adamdı. Cesedi kasabaya göndermeniz gerek. Adli tıp doktoru da görmeli. O zaman adamı gömüp cinayeti örtbas ederler dedi London. Cesedi tekrar buraya göndermelerini sağlayabiliriz. Cesedi geri alana kadar morgun çevresine gözcü dikeriz. O kahrolası asayiş komitesi yaptığı yanlışı anlamıştır artık. Deacon çadıra girdi. Domuzu kızartıyorlar. Doğrusu pek çabuk kestiler. Deacon bir platform gibi bir şey yaptırtabilir miyiz? Diye sordu Mac. Tabutu koyacak bir yer gerek. Sen de bir yere çıkıp bir konuşma yapmalısın. Bunu bir gösteriye çevirmek mi istiyorsun? Öyle mi? Elbette. Sen beni yanlış tanıdın Deacon. Neyle sürdüreceğiz kavgamızı? Taş ve sopayla. Kızılderililerin bile ok ve yayları vardı. Ama biz kendimizi korumak için küçücük bir tabanca alsak ihtilali önlemek için askerleri çağırırlar. Mücadele edecek hiçbir şey yok elimizde. Biz de neyimiz varsa onu kullanmalıyız. Bu adam benim dostumdu. Onun bizim kendisini kullanmak istememizi iyi karşılayacak olduğuna inan. Onu kullanmamız gerek. Mac durakladı. Anlıyor musun Deacon? Büyük bir cenaze töreni düzenlersek milletin büyük bir çoğunluğu bizden yana geçecektir. Kamuoyuna sahip olmamız gerek. London başını aşağı yukarı sallayıp duruyordu. Adam haklı Deacon. Sen de öyle istiyorsan öyle olsun London. Birinin konuşma yapması gerekecek sanırım ama bu ben olmayacağım. Zorunlu kalırsam ben yaparım konuşmayı dedi London. Adamın bize doğru gelmekte olduğunu gördüm. Vurulduğunu da gördüm. Sen konuşmazsan ben konuşurum. Tam Cock Robin gibi dedi Burton. Ha? Yok bir şey. Kendi kendime konuşuyordum. Cesedi şimdi adli tıp doktoruna gönderin artık. Ben bizimkilerden birini onunla kalmaları için göndereceğim dedi London. Jim'in dışarıdan sesi işitildi. Mac buraya gelir misin? Anderson seninle konuşmak istiyor. Mac hemen dışarı çıktı. Anderson Jim'in yanındaydı. Çok yorgun ve yaşlı görünüyordu. Canımıza okudun işte diye söze başladı. Ne oldu Bay Anderson? Hani koruyacaktın bizi? Koruyoruz ya. Buradakiler sizin kılınıza bile zarar gelmemesi için çalışıyorlar. Ne oldu? Anlatayım ne olduğunu. Dün gece bir grup gelip Eylül'ün lokantasını yaktı. Sonra Eylül'e saldırıp kolunu ve altı kaburgasını kırdılar. Lokanta kül oldu. Tanrım dedi Mac. Bunu yapacaklarını sanmıyordum. Sanmıyordun ama yaptılar işte. Eyal nerede şimdi Bay Anderson? Evde. Hastaneden çıkarmak zorunda kaldım. Hemen doktora getireyim. $1,800 diye bağırdı yaşlı adam. Birazını kendisi toplamıştı. Gerisini de ben vermiştim. Sonra da siz çıkaya geldiniz ve şimdi hiçbir şey yok artık. Çok üzüldüm dedi Mac. Üzüldün elbette ama üzüntün ne Eylül'ün arabasını onartabilir ne de kolu ile kaburgalarını iyileştirir. Beni korumak için ne yapıyorsun ha? Yakılma sırası benim evime geldi şimdi. Evinizin çevresine nöbetçiler dikeriz. Nöbetçiymiş. Hah, bu serseri topluluğu ne boka yarar ki? Keşke sizi toprağıma sokmasaydım. Beni mahvedeceksiniz sizler. Adamın sesi çığlık gibi tizleşmişti. Yaşlı gözleri sulanıyordu. Berbat ettiniz her şeyi. Kahrolası radikallere karışanın sonu budur işte. Mac adamı yatıştırmaya çalıştı. Gidip Eyal'a bir bakalım. Eyal esaslı bir çocuktur. Onu görmek istiyorum. Gör bakalım. Başına da tekmeyle vurmuşlar. Mac işçiler yavaş yavaş tiz sese doğru yaklaştıklarından adamı kenara çekti. Bizi neden suçluyorsun ki? Olanları biz yapmadık. O kibar komşuların yaptı. Sizin işlerinize bulaşmasaydık bunlar gelmeyecekti başımıza. Mac öfkeyle döndü adama. Bana bak arkadaş. Bir belaya çattınız anladık bunu. Senin ve benim gibi küçük adamların başına gelen hep budur işte. Biz senin gibi adamların rahat etmeleri için yapıyoruz bunları. O araba $1,800 mal olmuştu. Artık kasabaya indiğimde çocuklar bile beni taşa tutuyorlar. Mahvettiniz bizi, mahvettiniz. Ale ne diyor peki? Ale de kızılın biri zaten. O yalnızca bunları yapan adamlara sövüp duruyor. Ale akıllı dedi Mac. Olayı tümüyle görebiliyor. Siz nasıl olsa atılacaksınız yerinizden. Şimdi atılırsanız arkanızda koskoca bir kalabalık var. Bu insanlar sizin kendilerine yaptığınızı unutacak insanlar değildir. Bu gece evinizin çevresine nöbetçi dikeceğiz. Doktoru da Ale'ı muayene etmesi için getireceğim az sonra. Yaşlı adam yorgun bir tavırla dönüp yürüdü. Paslı ocaklardan yükselen dumanlar kampın üzerine çökmüştü. Adamlar birer ikişer kızarmış domuz kokusuna doğru yürüdüler. Mac uzaklaşan Anderson'ın ardından baktı. Partili olmaya ne diyorsun şimdi Jim? Okurken iyidir, romantiktir. Hanımlar patronlar sınıfından, ezilen emekçilerden söz etmeyi severler. Ama bu bizimki çok ağır bir yüktür Jim. Zavallı adamcağız. O lokanta arabası onun için dünyadan büyüktü. Bu yüzden de sorumlu tutuyorum kendimi. Seni buraya bir şeyler öğrenmen için, sana güven vermek için getirtmiştim sanıyordum. Oysa kendi dertlerimi sıralayıp duruyorum işte. Seni yüreklendirecek, sana ne boka yarar ki? İnsanın gözlerini asıl davadan ayırmaması çok güç bir iş. Neden bir şey söylemiyorsun? Bana fırsat tanımıyorsun ki. Doğru. Bir şey söyle peki. Ben o vurulmuş zavallı Joy'dan başka bir şey düşünemiyorum. Pek akıllı değildi ama hiçbir şeyden korkmazdı. İyi adamdı dediciğim. Ne dediğini hatırlıyor musun? Kimse kendisinin orospu çocuklarına, orospu çocukları demesine engel olamayacaktı. Kimi zaman kendimi bu kadar yitik hissetmiyor olmayı isterdim Jim. Biraz domuz kızartması sana yardımcı olur sanırım. Haklısın. Bu sabah pek bir şey yememiştim. Gidelim haydi. Yolun başında görünen uzun bir yük arabası arabaların önünde durdu. Ön koltuktan ufak tefek bir adam inip kampa girdi. Buranın sorumlusu kim diye sordu Mac'e. Deacon, şu büyük çadırdadır. Ben adli tıp doktoruyum, cesedi istiyorum. Koruyucun nerede diye sordu Mac. Ufak tefek adam soluyarak koruyucuya ne gerek var dedi. Adli tıp doktoruyum ben, ceset nerede? Şuradaki büyük çadırda sizi bekliyorum. Öyle desene bir adam. Doktor küçük bir lokomotif gibi soluyarak o yana yürüdü. Mac derin bir soluk aldı. Tanrı'ya şükürler olsun ki karşımızda bunun gibiler pek az. Bu herif yürekli biri. Tek başına geldi. Bir bakıma Joy'u andırmıyor değil. Ocaklara doğru yürüdüler. Joy'un cesedini taşıyan iki kişi geçti yanlarından. Doktor da telaşla arkalarından geliyordu. Ocaklardan ellerinde yağlı domuz kızartması parçaları taşıyan adamlar geliyorlardı. Ağızlarını kollarını sildiler. Ocakların üstünde cızırdayan et parçaları vardı. Şahane kokuyor dedi Mac. Haydi yiyelim biraz. Öylesi acıktım doğrusu. Aşçılar kötü kesilmiş, iyi pişmemiş etlerden birer parça verdiler. Mac ile Jim yumuşak eti ısıra ısıra uzaklaştılar oradan. Yalnız dışını ye dedi Mac. Doktor milletin çiğ domuz yemesine izin vermemeli. Hepsi hastalanacak yoksa. Bekleyemeyecek kadar açlar dedi Jim.